Ayrım 6. Büyük Kin'in Kısa Öyküsü. Karşı Devrim. Ferruh Sidar. Sayfa 60. Atatürk'ün gelecek kuşak dediği nesil sayısal olarak azınlıkta kaldı. Büyük çoğunluk ise onun öngördüğü niteliğe ulaşamadı. Ulaşsaydı eğer rejimle çatışan zihniyetin tıpkı terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve onun yandaşları gibi üstelik bir rastlantıyla kısa bir sürede değiştik diyenleri baş tacı ederek ülkenin dinci layık diye ayrışmasına izin vermezdi. Dindarlığın değil ama dinciliğin körüklediği büyük bir kinin çekinmeden yansıtılması ve artık özgür olan tarikatlara milli eğitimi dönüştürmek koşuluyla zihniyetlerine uygun dindar bir nesil katmak projesine karşı çıkardı. Ama öyle olmadı. Tek din vurgusu nedeniyle yoğun bir kesim kılını kıpırdatmadı. Tüm kurumları diledikleri biçime dönüştürerek ülkede uyguladıkları baskılar görmezden gelindi. Demokratik olduğu varsayılan tüm kurumların susturulması kimseyi endişelendirmedi. Kişisel yaşamın kontrol altına alınması huzursuzluk yaratsa bile herhangi bir tepki gösterilmedi. Özel yetkili mahkemeler aracılığıyla sergilenen baskı ve ona bağlı olarak gerçekleştirilen öç alma girişimleri olağan bir durum gibi algılandı. Yönetime karşı gelen herkesin etkisiz hale getirilmesi sıradan bir olay gibi değerlendirildi. Gencecik öğrencilerin harç parasına ilişkin pankart açması nedeniyle zindanlara tıkılmasına, işçilerin dövülmesine, yaşlı başlı insanların uydurma bir örgüt üyesi oldukları gerekçesiyle hırpalanarak tutuklanmasına, örgütün kasası dedikleri yoksul ve zavallı bir adamın tedavi edilmesine izin verilmediği için demir parmaklıklar arkasında acılar içinde ölmesine kimse ses çıkartmadı. Tekke ve zaviyeleri Atatürk 1925'te kapatsa da kinci zihniyetin 1996-97 iktidar döneminde başbakanlık konutunda büyük bir gövde gösterisi eşliğinde cübbe ve sarıklı tarikat liderlerine iftar yemeği düzenlemesi kimseyi kaygılandırmadı. O günkü liderlerinin Türk lirasını dinar yapacağız, şeriat başta olmak üzere çok hukuklu sistemi getireceğiz demesine ve amaçlarının İslam birliği olduğunu açıkça dillendirmesine halk seyirci kaldı. Bugün Silivri cezaevinde suçlu suçsuz yüzlerce insan tutuklu yatıyorken suçsuz olduğuna inanılan kişilere veya adil yargılanma hakkı adına tamamına yeteri ölçüde arka çıkılmadı. Toplumun tüm hücrelerini kuşatmış bulunan genetik bir yapıya ilişme düşüncesi 1919 yılından itibaren Atatürk'ün Samsun'a çıktığı süreçten sonra gelişti. Kinci zihniyet temsilcilerinin dönüşüme ilişkin tutum ve davranışlarını kısa bir biçimde 1925 yılı sonuna tekke ve zaviyelerin kapatıldığı ana kadar izlemiştik önceki bölümlerde. Başbakanlık yapmış birinin yani Rauf Bey'in hilafetin tartışıldığı sırada kişisel düşüncem ve eğitimim gereği hilafetin kaldırılmasına karşıyım dediğine sonra da birdenbire cumhuriyetçi kesildiğine tanıklık ettik. Atatürk'ün sahte cumhuriyetçilere ilişkin görüşlerini aktardıktan sonra gelecekte de bu türden gelişmelerin yaşanacağına dair öngörüsünü paylaştık. Halkın bu gibileri ayırsamada zorlanmayacağı bakışından yola çıkarak da bugünkü gelişmeleri değerlendirdik son paragraflarda. Gelecekte ne olur neler yaşanır bilinmez ama şimdiki fotoğrafa bakarak ulu önderin halka ilişkin öngörülerinde tam olarak yanılmadığını söylemeyiz ne yazık ki. Dinsel yapılanmanın yolunu açan İsmet İnönü'ye teşekkür borçlu olanların büyük kini daha eskilere dayanmaktadır. Dinmeyecek olan bu öcün başlangıcını daha önce vurgulamıştık. Bu konuya ileride yeniden değinecek olsak da başörtüsü değil ama cübbe, sarık ve türban ile şapkaya, cemaatlerle de tekke ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin devrimin tamamen silinmiş olduğunu ve bunu da kimsenin önemsemediğini anımsatmak isterim. Bunu olması gereken bir durumdu diye yorumlayan şimdiki iktidar ve cemaat yanlısı konuşmacıların bu türden yapıların batıda da olduğuna ilişkin açıklamalarıyla karşılaşıyoruz bugünlerde. ve karşıt görüşü dinlendirmek üzere TV programlarına çağrılmış bulunan kişilerin, batıdaki dinsel derneklerin, tüm kurumları ve ona bağlı olarak da devleti ele geçirerek ülke düzenini kendi anlayışlarına göre kurmak gibi bir arzularının olmadığına, sistemin ve toplumsal düzey ve düzenin de böyle bir gelişmeye olanak vermeyeceğine ilişkin yanıtlarıyla karşılaşmıyoruz bir türlü. Batı'daki dernek liderlerini fetva yayınlayarak müritlerini oylarını nasıl kullanacakları yönünde uyarmaları, dahası mümkünse ölülerinizi bile dirilterek oy kullanmalarını sağlayınız demeleri olanaksızdır. Çünkü orada birey söz konusudur. Dernek liderinin konuşması birey bakımından Tanrı adına buyruk olmayıp kişisel bir düşüncedir. Ve bunun da dernek üyesinin görüşleri bakımından hiçbir önemi yoktur. Batıyı batı yapan bu yapıyla din adına halkını sömürerek her türlü gücü elinde bulunduran ve dini bir silah gibi kullanan ve buna olanak sağlayan bir düzeni benzeştirmeye kalkmak, ülkede azınlık olan bir avuç bireyle alay etmekten başka bir şey değildir. İzmir suikast girişimi Atatürk'ü çok incitti. 1926 yılı uluslararası yankılar da başladı. Yabancı şirketlerin millileştirilmesi, İsviçre Medeni Kanunu'nun Türk Medeni Kanunu olarak, İtalya Ceza Kanunu'nun Türk Ceza Kanunu olarak düzenlenip benimsenmesi ilgi çekti. Gericilik ve devrim dalgalarıyla birlikte Atatürk Ankara'dan 7 Mayıs 1926'da bütün yurdu dolaşmak üzere yola çıktı. Birçok yeri ziyaret ettikten sonra Haziran'ın ilk günlerinde Marmara'ya ulaştı. İzmir'e gitmek üzere yola koyulduğunda önce Balıkesir'e uğradı. Tören ve söylevlerden sonra İzmir'e hareket etmek üzereyken İzmir valisi Kazım Dirikpaşa'dan gelen bir telgraf üzerine yolculuğunda değişiklik yaptı. Telgrafta Mustafa Kemal'e suikast hazırlandığı, ilk suçların yakalandığı ve İzmir'e hemen gelmemesi bildirilmişti. Atatürk'ün kapatılsa da birlikteliklerini yer altında sürdüren terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yöneticilerini kastederek, Cumhuriyet düşmanları büyük kötücül düzenlerinin son evresine geçtiler. Alçakça son bir girişim yaptılar. Bu da İzmir'de düzenlenen cana kıyma girişimidir. Cumhuriyet mahkemeleri bu kez de Cumhuriyeti cana kıyıcıların elinden kurtardı diye aktardı. Bu olay derin ayrılıkların hangi aşamaya geldiğini göstermektedir. Bu girişimde söz konusu parti milletvekilleri ve yandaşlarının bulunması, dahası Rauf Bey'in bu konudan haberdar olmasına rağmen hükümeti bilgilendirmemesi bağışlanır bir durum değildi Ulu Önder açısından. Suçların itiraf edilmesi, suikastçıların ve onları yönlendirenlerin kesinleşmesi, gözlerin bu siyasi gruba çevrilmesine neden oldu doğal olarak. Kurucuları ve öncüleri şüpheli görülerek tutuklandı. Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet, Cafer Tayyar Paşalar ile İttihat ve Terakki'nin önde gelen kişileri, Cavit Bey, eski Maliye Bakanı, İsmail Can Bolat Bey, eski Bakan ve Milletvekili, Doktor Nazım Bey, İttihat ve Terakki'nin kurucularından, Nail Bey, Halis Turgut, Abidin Bey ve diğer milletvekilleri. Eski Başbakan Rauf Bey ile eski bakanlardan Doktor Adnan Bey yurt dışında bulundukları için tutuklanamamışlardı. Mahkeme başkanının ülkenin yönetimini her ne pahasına olursa olsun ele geçirmek istedikleri maddi ve manevi yaklaşıklıkla değerlendirilerek anlaşılmıştır vurgusuyla birlikte tutukluların Cumhurbaşkanının yaşamını yok etmek istediğine ilişkin kararı kimileri açısından şaşırtıcı olmuştu. Rauf Bey ile birlikte birkaç kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırıldılar. Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalarla birlikte Cafer Tayyar ve Cemal Paşa milletvekillerinden Faik, Sabit, Halit, Feridun, Kamil Zeki, Fikri, Bekir Sami, Besim Necati, Münir Hüsrev, eski Erzurum milletvekili Necati ve Ahmet, Nafiz Beyler ve diğerleriyle terakkiperver eğilimli olan kimi kişiler beraat etti. Böyle olsa da Lord Kinross'un terakkiperverdiler, suikasta katılmakla suçlandılar. Şükrü Vacit ve Kara Kemal'in temsil ettiği İttihatçılar, devrime karşı olan amaçları uğruna ve Gazi'yi öldürüp yerine kendi kuracakları bir hükümeti geçirmek için onlarla işbirliği yapmışlardı. Terakkiperverdiler bir bilgisizlik uykusu içinde partilerinin bu gizli tetikçi hareketleri uğruna bir paravan gibi kullanılmasına göz yummuşlardı. Terakkiperverli pajalar gerçekte olup biteni görmüş olsalar bu duruma düşmezlerdi. Ama aslında hiç de uyanık davranmamış, komplonun gözleri önünde gelişmesine seyirci kalmış, hükümete haber vermeyi sarsaklamış, böylece ülke içinde düzensizlik ve anarşi yaratmaktan dolayı da suçlanmayı hak etmişlerdi. Görüşü de Gazi'nin tepkilerini algılayabilmek açısından üzerinde düşünülecek bir değerlendirmedir. Saltanat ve hilafetin kaldırılmaması yönünde her türlü direnç ve uğraş içinde bulunanların bu amaçlarına ulaşamaması nedeniyle yeni arayışlara girildiğini vurguluyor Ulu Önder. Yenilikçiliğe karşı durarak eski düzeni sürdürmek isteyenleri ve bu uğurda her şeyi göze almış bulunanları, kimileri devrimin çocukları diye nitelese de Gazi'nin Kurtuluş Savaşı'nda Yunanlılara karşı birlikte savaştığı pek çok kişi tarafından bomba ile ortadan kaldırılması ve katillerinin Yunanistan'a sığınma projesi inciticiydi kuşkusuz. İstiklal Mahkemesi yargıladığı sanıkları ne olduğu belirsiz bir dengesizin mektubuyla, gazete kupür kesikleriyle düzenleme diye nitelendirilen kanıtlarla ya da gizli bir tanığın ifadeleriyle tutuklamadı. İnfaz edilenlerin çoğu suçüstü yakalandılar ve suçlarını itiraf ettiler. Katiller deniz motoruyla Sakız Adası'na gidecekti. Onları götürecek olan Şevki adında birinin uyarısıyla yakalandılar. Bu süreç sanıkların yarıdan fazlasının suçsuz bulunarak serbest bırakılması, itirafçıların yanında bu eylemle ilişkilendirilenlerin de cezalandırılmasıyla sona erdi. Suçlu bulunanlar İzmir Milletvekili Şükrü, Saruhan Milletvekili Halis Turgut, İstanbul Milletvekili İsmail Can Bolat, Erzurum Milletvekili Rüştü, eski Lazistan Milletvekili Ziya Hurşit ve eski Trabzon Milletvekili Hafız Mehmet Sarı Efe lakaplı Edip, Milletvekili Albay Arif, emekli Teğmen Çopur Hilmi, veteriner albaylıktan emekli Rasim, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, eski Ankara Valisi Abdülkadir ve Kara Kemal'dir. Yeni modern terakkiperverciler ne yapıyor? Şimdilerde gelişmiş Batı demokrasisinin ölçütlerinden hareket ederek o günleri acımasızca eleştirenleri anlıyoruz. Büyük kin inanca dönüşmüşken ABD başta olmak üzere Batı'nın bugünkü yönetime tuttuğu dev aynasının yansımasıyla şahlanan bir projenin, yani BOP'un coşturduğu postmodern Osmanlı düzeneği ve onun tempolu soluğudur karşılaştığımız durum. Kontrol edilebilir bir rüzgarla esen Arap baharında demokrasinin mis kokulu bir çiçeği gibi sunulan rejimimizin amaçlı olarak neden ön planda tutulduğu ise ayrı bir konu. Orta Doğu halklarına kullanılabilir bir modeli göstermek akılcıdır elbette Batı için. Postmodern padişahlık sanına duyulan çılgın arzu nedeniyle laiklik karşıtlığı unutularak onun bir övgü şeklinde Orta Doğu topraklarında dillendirilmiş olması çelişkili olsa da amaç için katlanılabilir bir durumdur kinciler açısından. Sömürgecilerle gerçekleştirilen bu ortaklıkta hiçbir taraf için demokrasinin önemi yoktur aslında. Ve demokrasi kullanılan, kullanılmak istenen bir araçtır yalnızca. Bugün 167 ülke arasında tam ve kusurlu demokrasi yönetimlerinde bulunmadığımızı, Tanzanya ve Uganda gibi ülkeler sıralamasında yer aldığımızı ve de Nikaragua ile 89. sırayı paylaşmış olduğumuzu dillendirmiyor hiç kimse. Hukuk batağı başta olmak üzere rejimin içler acısı halini olağanmış gibi algılamakla kalmayıp bir de ileri demokrasi aşamasından söz ediliyor. Sıkıştıkları anlarda da Mustafa Kemal'in demokrasiyi getirmediği vurgulanıyor koro halinde. Özel yetkilendirilmiş mahkemelerin, kimi uzman kişi ve kurum temsilcilerinin deyişiyle estirdiği hukuk terörünü görmezden gelerek istiklal mahkemelerinden duydukları incinmeleri öne çıkarıyorlar. İzmir suikastında suçüstü yakalanan sanıkların milletvekili dokunulmazlığını günlerce manşet yapan ve cana kıyıcıların tutuklanmasına kıyametler koparan o günkü yandaş İstanbul basınına hükümetin özellikle meclis başkanının yapmış olduğu yasal açıklamayı da dillendirmiyorlar. Buna karşın 2011 seçimlerinde milletvekili seçilme yeterliliği onaylanarak halkın iradesiyle seçilenlerin dokunulmazlığı söz konusu edildiğinde ise fırtına koparıyorlar. Yasal açıklamalar ise tutarsız. Örneğin muhalefet partilerinin üyesi olan kimi milletvekillerinin zindanlarda çürüyor olmasını ilginç bir biçimde değerlendiren başbakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne özel formüllerle muhalefetin desteğiyle getirildiği günleri unutarak tutuklu bulunan kişilerin aday gösterilmesinin yanlış olduğunu söyleyebiliyor gönül rahatlığıyla. Başka bir örnekle daha önce suçu kesinleşmesine rağmen tutuklu birinin milletvekili seçildikten sonra serbest kaldığıdır. Suçları kesinleşmediği halde tutuklu bulunan milletvekillerinin özgür kalmamalarının gerekçesi ise inandırıcılıktan uzak bir biçimde yankılanıp duruyor hukuk koridorlarında. Kimi zaman kaldırılıp kimi zaman da kurulan istiklal mahkemelerinin ömrü 60 yıl değil 6 yıl sürdü. 7 Mart 1927'de tamamen kapatıldı. 1926 sonrası. Kinci zihniyetin tutumuyla bu tutuma neden olan gerekçeleri 1919 yılından başlatarak tarih atlamaksızın 1926 yılına kadar izlemiş bulunuyoruz. Kısa bir soluklanmadan sonra 1938'den itibaren kinci zihniyetin bugüne 2013 yılına kadar süren siyasi yolculuğunu inceleyeceğiz. Bu soluklanma aşamasında kısaca Menemen ve Dersim olayına değindikten sonra şimdilerde Kemalizmi süpürdüklerini iddia edenlerle Kemalizmin ne anlama geldiğini tam olarak kavramamış bulunanlara Atatürkçü felsefeyi bir kez daha anlatmaya çalışacağız. Şimdiki iktidar yanlısı her türden sözcü ile özellikle aralarında sivrilmeye çalışan eski bir anayasa mahkemesi raportörünün son kale olan yüksek mahkemelerden Kemalistler silindi deyişine alkış tutanların ne yapmak istediklerini de böylelikle yeniden değerlendirmiş olacağız. Bu özel bölüm 1926-1938 arasındaki dönemi de kapsadığından tarihsel süreç açısından herhangi bir sekme söz konusu olmayacaktır. Bu dönemde kinci zihniyette hareketlilik gözlense de Menemen ve Dersim olayı dışında çok etkili bir gelişme de yaşanmadı zaten. 23 Aralık 1930 Menemen olayı. Nakşibendi tarikatından Laz İsmail Hoca'nın kışkırtmaları sonucu kendini Mehdi ilan eden Derviş Mehmet adındaki kişi Manisa çevresinde örgütlenmeye başladı. Müritleri Sütçü Mehmet, Mehmet Emin, Şam'dan Mehmet, Nalıncı Hasan, Ramazan ve Küçük Hasan'la birlikte Menemen köylerini dolaşmaya ve din elden gidiyor söylemiyle köylüleri ayaklandırmaya çağırdı. Derviş Mehmet köylülere Müslümanların İstanbul'da örgütlenerek güçlü bir ordu kurduğunu dillendirerek gezindiği çevrelerde yapılacak girişimin yerel olmadığını vurguladı. Paşaköy'de silahlanan Derviş Mehmet ve arkadaşları Bozalan Köyü yakınlarındaki bir kulübede 15 gün zikir ile dua ettiler. Daha sonra Kese Köyü'nde toplanarak yandaşları ile birlikte Menemen'e hareket ettiler. Sabah namazını Menemen'de cemaatle kılan Derviş Mehmet, namaz sonrasında cemaate Ankara hükümetini devirerek 2. Abdülhamit'in oğlu Selim'i halifeliğe getireceğini bildirdi. Kendisiyle birlikte namaz kılan cemaati de arkasına alan Derviş Mehmet, önde yeşil bayrak tekbir sesleriyle hükümet meydanına ulaştı. Hükümet konağının önünde zikir edilmesiyle başlayan gerilimin gelişmemesi için jandarma alay komutanı bir öğretmen olan yedek subay M. Fehmi Kubilay'la bir takım eri kalabalığı dağıtmak üzere meydana gönderdi. Teslim olması konusunda ikna etmeye çalıştığı Derviş Mehmet'in isyancılara ateş emri vermesiyle yaralanan Kubilay, askerlerin kaçması nedeniyle yaralı bir halde isyancıların elinde kaldı. Derviş Mehmet ve arkadaşları tekbir sesleri arasında Kubilay'ın başını kör bir tırpan ile kestikten sonra bir mızrağa bağlayarak Menemen'de "Kalkın ey hali, Müslümanlığı kurtaracağız!" çağrışlarıyla dolaşmaya başladılar. Daha güçlü bir birlikle bastırılan isyancılara açılan ateş sonunda Derviş Mehmet öldürüldü. Bu gelişme üzerine Bakanlar Kurulu Menemen, Manisa ve Balıkesir'de sıkı yönetim kararı aldı. Mahkemenin yapmış olduğu soruşturma sonucunda Laz İsmail'in İstanbul'daki Nakşibendi şeyhleri ile ilişkisi ortaya çıktı. Şeyh Hoca Esat, Şeyh Halit, Hoca Saffet ve Hoca Esat'ın oğlu Mehmet Ali'nin ayaklanmanın hazırlanmasında rol oynadıkları anlaşıldı. Duruşmada yüzlerce sanık yargılandı. Hoca Esat cezaevinde öldü. Hoca Saffet, Şeyh Salit, Hoca Mehmet, Ali ve Laz İsmail başta olmak üzere 28 kişi idam edildi. Başbakan İsmet Paşa 1 Ocak 1931'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada bu gelişmeleri değerlendirirken, "Bu olay yüzyıllardır dini politikaya alet eden tüm hareketlerin bir yinelenmesidir. Bu zavallılar laikliğe karşı gelerek şeriat istemektedirler. Gerçekte ise çıkarlarını kaybetmişlerdir. Onu istiyorlar." demişti. Dersim olayı. Gerek coğrafi yapısı gerekse merkeze olan uzaklığı nedeniyle merkezi otoritenin sağlanamadığı, ağalık tarzı feodal bağların güçlü olduğu bir yapıdaydı Dersim. Osmanlı döneminde de pek çok ayaklanma yaşanmıştı bu bölgede. 1876'dan beri bu bölgeye 11 kez askeri harekat düzenlenmiş ancak hiçbir çözüm sağlanmamıştı. 1937 yılında merkezi hükümetle Dersim aşiretleri arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle yaşanan çatışmalara verilen isimdir Dersim olayları. Merkezi otoriteyi tanımadığını ilan eden yapılanmanın silahlı isyanı ile yaşanan olaylarda haksız yere incinmeler de yaşanmıştır. Amacını aşan bu yöndeki uygulamalar günümüz koşullarında da yaşanabiliyor ne yazık ki. Elbette bu nedenle özür dilemek yerinde bir davranıştır. Ne var ki AKP iktidarının CHP'ye yönelik sözünü ettiği özür dileme çağrısı bu anlamayı içermedi. Ayrı bir devlet için çıkartılan isyan ve buna bağlı olarak yaşanan pek çok olay hiç yaşanmamış gibi yaşam normal akışında sürüyorken o günkü CHP'nin emriyle Türk ordusu birdenbire Dersim'e giderek halkı katletmiş gibi sunuldu. Bu yaklaşım içtenlikli olmadığı ve farklı bir amaç taşıdığı için de özür dileme dalaşına neden oldu ister istemez. 2011 sonlarında iktidar tarafından Dersim gündeminin yaratılışı, kendi ilkelerine yönelik kademeler halinde yürüttüğü politikanın bir gereğiydi. İyi bir Müslüman olduğu vurgulanan Seyit Rıza ve arkadaşlarına yapılan zulüm ve halkın katledildiğine ilişkin söylemleri aynı bildik bakış açısıyla dillendirildi. Görsel ve yazılı basında daha önce Saidi Nursi programları gibi işlendi nakış nakış. Amaç Müslümanlara zulüm yapıldığına ilişkin bir kanaat oluşturmaktı. 14 Kasım 2012'de Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP il başkanları toplantısında CHP genel başkanına yönelik sözleri hiçbir yoruma yer vermeyecek kadar açıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu tarikatçıların ve Dersim isyanının lideri olan Seyit Rıza'nın izinden gitmemekle suçlayan Erdoğan, tam olarak Seyit Rıza'nın izinden gitmek yerine işbirlikçilerle Dersim'in üzerine örtmeyi tercih etmiştir. Biz böyle bir köksüzlük içinde değiliz diyerek köklerini de biçim olarak ilan etmişti. Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin CHP ve İnönü'yü acımasızlıkla ve din düşmanlığı ile yerden yere vurduğu Dersim konuşmalarındaki çelişkiler şaşkınlık yaratmasa da o dönemde yaşanan istenmeyen olayların sorumluluğunu daha çok yönetimin başı olan Celal Bayar'a yüklememiş olması dikkat çekiciydi. Bu durum kinci zihniyetin nasıl bir şartlanmışlık içinde bulunduğunun göstergesi olarak kayıt edildi tarih sayfalarına. 6. ayrım sonu. Sayfa 70.